Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ali Serin, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey, merhabalar.
Sohbetimize birazdan başlayacağız Güray Hocam ama önce kitap armağanımız var. Soruları ve yorumları için telefon numaralarımızı, kitap armağanımız için telefon numaralarımızı anımsatayım ben dinleyicilerimize. Ardından Güray Hocamızla tarih sohbetimize başlayacağız. Sevgili dinleyicilerimiz 463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Hocam bu hafta hangi kitabı armağan edeceğiz? Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkmış.
Bu hafta dinleyicilerimize yine Türk Tarih Kurumu yayınlarından Mirza Şahruh ve Zamanı adlı eseri hediye ediyoruz. Profesör Doktor İsmail Aka hocanın bu çok değerli el kitabı. Talihli dinleyicimizin olacak Timur Devleti ve Tarihi konusunda önemli bir eserdir. Özellikle Orta Asya Türk tarihi açısından Hindistan ve İran bölgesi, aynı zamanda da Türkiye Selçuklu Devleti ile Timurluların ilişkileri ve Osmanlı Devleti'nin ilişkileri, yani Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılış döneminde İlhanlı Devleti'nin artık Anadolu'da da tesirlerinden daha önce bahsetmiştik. İlhanlı Devleti'nin son dönemlerinde Orta Asya'da yeni bir devlet ortaya çıktı. Bu devletin ismini Timur ve Devleti diye biliyoruz. Timurlular tarihinin Türkiye'deki ve dünyadaki önemli bilim adamlarından birisi olan bir büyük bilim insanlarımızdan Profesör Doktor İsmail Aka Hoca hala da hayattadır. Kendisini de buradan tekrar anmış ve bilim insanı kimliğiyle tanıtmış olduk.
Evet hocam.
Tarihli dinleyicimize şimdiden hayırlı okumalar diliyoruz. Şahruh ve Zamanı adlı eseri.
Bir de şunu da söylemek gerek galiba Güray Hocam. 2018 senesinde Türk Tarihinin İzinde programımız TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda devam edecek. Türk Tarih Kurumumuzun kitap desteği de dinleyicilerimize olan kitap armağanları da desteği devam edecek. Biz buradan başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamıza ve size çok teşekkür ediyoruz hocam bu destekleriniz
evet,
için.
Evet, çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. 2018 yılında da Türk Tarihinin izinde programında Türk Tarih Kurumu yeni yayınlarını, yeni kitaplarını geçen yılkilerin aynısı olmayacak hediye edecek dinleyicilerine, hediye olarak takdim edecek. Tabii ki bu yılki kitaplarımız içerisinde neler var, çok önemli konular yine yayınlandı. Sadece geçen ay 18 kitabımız yayınlandı yeni konularda, bunu da paylaşmak isterim. Ayrıca görme engelliler için yeni kitaplar çıkarıyoruz. Görme engellilerin bu parmakla okudukları Braille alfabesiyle basılmış eserler artık üretiyoruz. Bunları da görme engellilerimiz özellikle okuyabilecekler. Ve aynı zamanda da internet genel ağ ortamında satışa sunulmuş olacak, kamuoyuyla paylaşılacak bu eserler. 110 kitap çıkarmayı planlamış bulunuyoruz 2018 yılında. 110 farklı konuda.
Tarih kurumumuzun çalışmaları tam gaz devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, kitaplar aşağıda geldi. Güray Hocam tekrar teşekkürler. Ben orayı bir dolaşayım Neslihan'dan izin. Hocam ondan sonra her hafta da göndereceğiz şanslı dinleyicimize. Bu hafta evet. Mirza Şahruh ve Zamanı. İsmail Aka Hocanın Profesör Doktor.
Evet. Hayırlı olsun diyorum.
Şimdiden. Değerli dinleyicilerimiz sohbetimize başlayacağız. Değerli dinleyicilerimiz, Türk Tarihi'nin izinde programında Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla 3. seneye girdik. Hocam, genel Türk tarihi anlamında Sakalardan Osmanlı'ya kadar 2 senelik vurgularınız oldu, anlattınız bizlere. Öğrettiniz bizlere, çok teşekkür ediyoruz ve Osmanlı tarihine başladık ama Türk tarihinin izinde olduğumuz için illa bir kronoloji takip etmiyoruz sizin de katkılarınızla. Ankara'nın başkent oluşunun farklı bir anlamı olduğunu geçen haftalarda, 2 hafta üst üste işlemiştik bu konuyu. Geçen hafta yarım kaldı, burada bu hafta bunu bitirelim. Çok önemli saptamalarınız vardı kamuoyunca çok bilinmeyen. Şimdi bunlardan bir tanesi gelinen süreç. Ankara'nın başkent oluşuna gelinen süreç ve ondan sonraki süreç. Gelinen süreçte 2 tarihe vurgu yaptınız hocam. 1895 senesi ve 1907 senesi. Bu da tamamen tarihi kayıtlara dayanarak ifade buyurduğunuz konular. Şimdi bu ilginç konuları tekrarlar mısınız Güray Hocam?
Şüphesiz Ankara'nın başkent olarak seçilmesi ve resmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti olarak belirlenmiş olması bir meclis kararıyla gerçekleştirilmiştir. Ve kanunla başkent olduğu belirlenmiştir. Ancak bu da bir rastlantı değildir. Şüphesiz Osmanlı Devleti'nin kendisinin üzerine gelecek olan büyük saldırılara karşı tedbir almak için birçok devlet projeleri geliştirdiğini biliyoruz. Bunlar içerisinde başkentin neresi olacağı veya İstanbul'un işgali tehlikesi durumunda başkentin Anadolu'da veya Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu şehirlerden hangisi olacağı, Anadolu dışında yani Balkanlarda da olabilir veya Anadolu'da bir liman kenti mi olabilir gibi tartışmalara bir devlet aklıyla karar verdiğinde kuşku yoktur. Buna dair çok çeşitli deliller, belgeler ortaya koymak da mümkündür. İşte buna dair Sultan II. Abdülhamit Han zamanında Osmanlı Devleti'nin Yıldız Saray arşivindeki belgeleri arasında bazı belgeleri görüyoruz. Buna göre Osmanlı Devleti Avrupa devletlerine Haçlı Seferlerinin 800. yıl kutlamaları yapıldığı sırada Osmanlı Devleti'ne karşı topyekün bir saldırı ihtimalini düşünmemeleri gerektiğini, bunun bir insanlık ayıbı olduğunu ve tarihin yüz karası, bir kara leke olarak anılması gerektiğini, hatta Osmanlı Devleti'nden de bu konuda Türk tarihinin içerisinde olan bu olaydan dolayı da özellikle özür dilenmesi gerektiğini belirten birçok nota ve yazışma bulunmaktadır.
Hocam, Osmanlı ve Sultan II. Abdülhamit Han gidişatın farkında.
Yani Osmanlı Devleti'ne karşı topyekün bir saldırının olabileceğini, bunun planlandığını bu belgelerde yer yer dile getirdiğini görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin diplomasi yazışmalarında, büyükelçilik yazışmalarında bunlar yer alır ve endişelerini dile getirir Osmanlı Devlet adamları. Tabii ki bu gerçek çıkmıştır. 1911 yılında, 1912 yılında, 1913 yılında, 1910'dan itibaren olan olaylara baktığımızda Birinci Balkan Savaşı, ardından Trablusgarp ve Afrika'daki Osmanlı Devleti'nin varlığına saldırılar, İkinci Balkan Savaşı, bunların hepsi topyekün saldırılardır. Yani tek bir devletin Osmanlı Devleti'ne karşı yaptığı bir saldırıdan bahsetmiyoruz bu savaşlarda. Birden çok bir ittifak halinde askeri saldırılardan bahsediyoruz. Ardından Birinci Dünya Savaşı, gerçekten de Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti açısından anlamı bir paylaşılma ve Osmanlı Devleti'ni paylaşma projesinin sanki uygulama safhasına geçildiği ile ilgili sonuçlarına baktığımız zaman topyekün bir saldırıyla karşılaşıldığını söyleyebiliriz. Hem doğusundan hem batısından hem güneyden hem kuzeyden Osmanlı Devleti tam bir kuşatma altına alınmış ve saldırılarla parçalar koparılmaya çalışılmıştır ve bunun da büyük oranda uygulanmak istendiğini, hatta Anadolu'nun bile parçalandığını, paylaşıldığını biliyoruz. Örneğin Sevr Anlaşması bunun bir büyük projesiydi. Uygulanamamıştır, evet. Ancak Sevr'in dışındaki anlaşmalara baktığımız zaman gizli paylaşma tasarıları, Osmanlı Devleti'ni paylaşan devletlerin kendi aralarında Anadolu'yu ve Orta Doğu'yu paylaşma, Osmanlı Devleti'nin coğrafyasını paylaşarak kendilerine işte sömürge payandaları elde etme çabalarının olduğunu görüyoruz. Tarih bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bir vefa ilmidir aslında. Yani geçmişe duyulan bir vefayı ifade eder. Biz Türk Tarih Kurumu olarak ve Türkiye'nin tarihçileri olarak aynı zamanda objektif tarihçiliği de esas alacak olursak Ankara'nın başkent olmasının bir rastlantı olduğunu söyleyemeyiz. Şüphesiz bu bir hayalcilik olur. Gerçek belgelere ve tarihi yapanlara sadık hareket etmemiz gerekir, vefalı olmamız gerekir. Şüphesiz tarihe eleştirel de bakmak gerekir yer yer ders almak için. Ama öncelikle eleştiri yaptıktan sonra yiğidi öldür hakkını ver derler. Hani bu böyle bir şeyi de görmemiz lazım. Yapılan yanlışları söylemek ve doğrunun ne olduğunu da
Elbette
görmek
hocam.
ve o çağda, o şartlarda Osmanlı devlet adamlarının yapabileceği şeyin ne olduğunu, yani devletin gücünün ne olduğunu da fark etmek, idrak etmek gerekiyor. Bu çerçevede baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Türk tarihinin parçası olarak kabul edilmesi gerekir. Yani çok büyük bir imparatorluk ve medeniyet temsilcisi bir devlet olarak görülmesi gerekir. Ve Türk Tarih Kurumu'nun en büyük yayınları arasında da Osmanlı tarihi yer alır. 10 ciltlik bir Osmanlı tarihi kitabımız var. Bunun yeni baskısını da yapacağız. Ancak çok daha büyük bir Osmanlı tarihi eseri daha çıkarmanın arifesindeyiz. Yani hazırlığı
Kurum
içerisindeyiz.
çalışıyor hocam bu konuda
Son
da.
zamanlarda Osmanlı Devleti'nin bazı hükümdarlarına karşı basında ve medyada da yazılan, çizilen şeyler oldu. Başta Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendi şahsiyetiyle veya Osmanlı Devleti'nin genel yapısıyla ilgili belge ve bilimden uzak yorumların yanlış olduğunu burada tekrar ifade etmemizde yarar var. Çünkü tarih belgelere sadık kalarak ancak birçok belgeyle bir konuyu açıklamamız gereken bir bilimdir. Tek bir belgeyle bazen bir konuyu açıklamak doğru olmaz. Birden çok belgeye baktığımızda bütünü görürüz ve fotoğrafı tam anlamıyla öncesiyle sonrasıyla değerlendirmek mümkün olabilir.
Hocam burada şöyle
Bu
bir
şöyle bir
soru.
hadise yani Sedat Bey özellikle
Buyurun
bu
hocam.
konuyu tamamlayarak sorunuzu unutmayın. Bir kişi eğer bir fili görmediyse ve o kişiye filin kulağını tut bakalım dediğinizde kulağını bilmez, kulağının nasıl bir şey olduğunu bilmez veya filin ilk defa kulağını tutan bir kişi onu bir yelpaze olarak tanımlayabilir. Dolayısıyla tarih belgeleri içerisinden tek bir belgeyi bularak tarih budur işte derseniz filin kulağını tarif etmiş olursunuz. Fili kulak zannedersiniz veya yelpaze zannedersiniz. Böyle bir hatanın içerisinde olmamalıdır tarihçiler, bilim adamları. Tarihin bütününü görebilmek için birçok açıdan birçok belgeyi karşılaştırmak, aradaki belge olmayan olayları bir mantık ve delil silsilesi içerisinde görmeye çalışmak, değerlendirmek gerekir.
Hocam şimdi burada şunu da ben aslında merak ediyorum. Bu tarih bilimi ve tarih bilim insanları bir anlamda da şanssızlar. Çünkü iki tane tarih kitabı okumuş insan da çıkıp tarih konusunda görüş ifade edebiliyor. Şimdi ben siz bir Profesör Doktor Güray Kırpbağ şunu sorsam desem ki jeolojinin konusundan buzul çağındaki tektonik hareketler neydi hocam desem size. Size dersiniz ki bunu bir jeoloğa sor. Bir jeolog da kalkıp tarihin en ince ayrıntıları konusunda hatta magazin sayılabilecek konularda görüş ifade edebiliyor. Burada bir şanssızlık var galiba hocam.
Evet, tabii ki insanların tarih konusunda da konuşma ve görüş belirtme yetkileri, hakları, düşünce anlamında olduğu sürece vardır. Ama bunun tarihe uygun, tarih bilimine uygun olarak düşünülerek yapılması lazım. Ve iyi tartışılıp konuşulduktan sonra bütün kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Aksi takdirde bu konuyla ilgili araştırma yapmamış kamuoyundan birçok vatandaşımız ve gençlerimiz, insanlarımız var ve dünya kamuoyu var bir taraftan da. Bunları yanıltıcı bir bilgiyi başka bir şekilde, yanlış bir şekilde paylaşılmış olarak karşımızda bulabiliyoruz. Bu çerçevede Osmanlı Devleti ve Türk tarihinin başka konularıyla ilgili pek çok konuyu aydınlatacak bilgi ve belgeler kurumumuzun yayınları arasında da bulunuyor. Çok dikkatli bir şekilde yayınlanmalı ve ortaya çıkarılmalıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kimliğiyle ilgili de tereddüt yoktur. Onun yani Müslüman gayrimüslim tartışmasını başlattılar geçen günlerde. Bu çok gereksiz bir tartışmadır. Böyle bir tartışmayı başlatmak bile başlı başına bir hatadır. Bunu da belirtmekte yarar görüyorum. Osmanlı Devleti genel geçer pek çok konuda araştırılması gereken bir konudur. Yani bugün 10 cilt kitap yayınlayalım, bunun içerisinde Osmanlı siyasi tarihini de kültür ve sosyal tarihini de anlatalım desek sadece bir bölümünü belki doğru bir şekilde izah etmiş oluruz. O kadar büyük bir arşivden bahsediyoruz ki Osmanlı Devleti'nin arşivini şu anda Ankara'dan Eskişehir'e kadar olan işte kaç kilometre ise aradaki kilometreyi hesaplayalım. Yaklaşık 350 kilometrelik bir alana yan yana dizmiş olsak sığmayacak bir arşivden bahsediyoruz. Kuruluş dönemiyle ilgili belgeler de çok fazladır Osmanlı Devleti'ne ait. Özellikle de Anadolu'nun artık fetih hareketlerinin tamamlandığı, Anadolu'da birliğin sağlandığı dönem Osmanlı'da ilk defa Fatih Sultan Mehmet Han zamanındadır. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarının tamamına yakınının oluştuğu dönem Fatih Sultan Mehmet Han zamanıdır. Aynı zamanda Bosna'ya kadar uzanan topraklar Osmanlı Devleti'nin himayesine girmiştir. Kırım ise Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır ve Karadeniz tamamen Osmanlı Devleti'nin bir iç gölü haline gelmiştir. Bu kadar geniş bir coğrafyada büyük bir imparatorluğu kısa bir sürede ortaya çıkarmış bir devlet adamından bahsederken çok çok ortadaki belgeleri dikkate almamız, yüzlerce eser var o dönemden günümüze ulaşan. Onların hepsindeki bilgileri görerek değerlendirmemiz gerekir. Elimize küçücük bir belge alıp o belgenin de ne olduğu belli olmaz şekilde sonuçlara gitmek çok hatadır. Bunu da özellikle belirtmemizde yarar var.
Hocam,
Ankara tarihiyle ilgili.
Hocam, burada bir sorum daha var. Belki de temel yaklaşımdaki şu tarih biliminin tamamen dışında. Tarihi şahsiyetler de sizin benim gibi sadece birer insan. Bunların şu özelliğini öne çıkartmak, diğer özelliğini öne çıkartmak, kimini putlaştırıp bir fetiş haline getirmek, kimini yerin dibine sokmak, bilimsel açıdan nasıl değerlendirilebilir? Böyle bu olur mu hocam?
Evet, Ankara bölgesi ve tarihiyle ilgili de kısa bir değerlendirme yapacak olursak, Osmanlı Devleti zamanında Ankara bir sancak merkeziydi. Bu daha önceden de beylik merkezi olan bir şehirdi. Ahiler döneminde ahilerin bütün olarak yaşadıkları ve ahiler yönetiminin bulunduğu bir şehirdi burası. Selçuklu Devleti zamanında şehzade başkentiydi. Frikler zamanında Kral Midas'ın baş şehriydi. Frikya'nın bir diğer ismi Gordion'du ve Ankara, tabii ki Ankira veya Engürü ismiyle bildiğimiz bir şehir olarak, başkent olarak kullanılmıştı. Roma zamanında, Hristiyan Roma döneminde Ankara'nın bir eyalet merkezi olarak Anadolu'da Kapadokya bölgesinin başkenti adıyla anıldığını görüyoruz. Yani Orta Anadolu'da Galatya ülkesinin, yine Galatlar dediğimiz topluluğun da başkenti olarak Ankara tarafından, özellikle Ankara'daki Galatya kalıntısını dikkate alacak olursak, Ankara'nın bir dönem bağımsız bir Galatlar ülkesi olarak adlandırıldığını da görüyoruz. Tarihi olaylar Orta Anadolu'nun içlerinde bir merkez olarak bu coğrafyanın kullanılabileceğine işaret ediyor. Osmanlı Devleti son dönemlerinde böyle bir tarihi başkentin başkent kabul edilmesiyle ilgili tartışmalar, araştırmalar Ankara tarihiyle ilgili de var. Biliniyor. Yani Osmanlı Devlet adamları son dönemde Anadolu'daki illerden hangisinin daha önce ne kadar başkentlik yaptığıyla ilgili araştırmaları ortaya koymuşlardır. Ve aslında Ankara'nın başkent olması çok tabii bir olaydır. Tarihi olaylara bakacak olursak. Gerek İslamiyet öncesindeki olaylarda, gerekse Roma sonrası Batı tarihi açısından da Ankara'nın dönemi kendi
hocam
içerisinde...
Hocam, Mesihan'dan uyarı geldi. Bir nefeslenelim diyor. Öyle yapalım.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 3421 ve 90312 463 3419.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Şimdi bir sorum daha var hocaya ama öncesinde hocam Mirza Şahruh ve Zamanı adlı Profesör Doktor İsmail Aka hocanın kaleme aldığı bu güzel kitabı kazanan bu haftaki dinleyicimiz Hollanda'dan Türker Öztopçu. İyi okumalar diye dileyelim. En kısa sürede ulaştıracağız kitabı kendisine.
İyi okumalar diliyoruz Türker Bey'e.
Hocam şimdi gelinen süreçte belki şu saptama yapılabilir. Bütün bu elde ettiğiniz verilerden yola çıkarak belki şu çözümleme, şu tahlil doğru olabilir. Bir devlet refleksi var. Sultan II. Abdülhamit zamanında da, daha sonraki hükümetler zamanında da ve bu devlet refleksinin sonucunda o esnada Atatürk 1919'un lisede askeri öğrenciyken daha bir kadro oluşturuluyor ve bu kadro daha sonra İstiklal Savaşı'nı yürüten kadro. 19 Mayıs 1919'da Samsun, Havza, geçen programda söylediniz. Ardından Erzurum, Sivas ve Ankara'nın nasıl bir başkent olacağının temellerinin atıldığını da söylediniz. Ama bundan sonraki süreç de önemli Güray Hocam.
Şüphesiz 1918 yılında Mondros Mütarekesi ile başlayan dönemde Anadolu'nun çeşitli bölgeleri işgal edilmeye başlamıştı farklı gerekçelerle. Bu dönemdeki kongreler sırasında Ankara'da bazı inşaatlar önceden planlanmış ve başlamıştır. Bu inşaatlar arasında 1. Meclis binasının yapılmaya başlandığını, yine sonraki dönemlerde de artarak inşaatların devam ettiğini görüyoruz ki bu tarihlerde henüz Ankara başkent değildir. Ancak Ankara'nın bir karargah merkezi olarak seçilmesi çok önemli bir olaydır. 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya Sivas'tan hareket ettikten sonra gelmiş olan temsil heyeti, milli mücadelenin yönetimini üstlenmiş olan geçici bir heyetti. İstanbul'da Ocak ayında 20 Ocak ve 28 Ocak tarihlerindeki açılan mecliste, yani Mebusan Meclisi'nde bir karar alındı. Bu kararın ismi Misak-ı Milli'dir. Bu kararda Osmanlı Devleti'nin sınırlarının neresi olduğu, bağımsızlığının nerelere kadar uzandığı ifade ediliyordu. Kararın altında imzasını taşıyan, atan kişi Celaleddin Arif Bey'dir ve Mebusan Meclisi'nin milletvekillerinin tamamı Misak-ı Milli Beyannamesini imzalamıştır. Bu beyanname Büyük Millet Meclisi tarafından da kabul edilmiş olan beyannamedir. Yani yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının neresi olacağını Misak-ı Milli Beyannamesinde ve haritasında görürüz. Buna göre Misak-ı Milli ilanı ile ilgili temsil heyetinin lideri, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları sıkı sıkıya takip ettiler. İstanbul'daki meclis üyelerine, yani Mebusan Meclisi üyelerine bu konuda milli bir karar almaları gerektiğini ısrarla belirtiyorlardı ve nitekim böyle bir karar çıkınca İstanbul'daki Mebusan Meclisi İtilaf Devletleri Kuvvetleri tarafından basılarak dağıtıldı. Çünkü Misak-ı Milli gibi bir kararın alınması yeni bir devletin kurulacağına ve Osmanlı Devleti'nin aslında bir başka yapı ile devam ettiğine işaret ediyordu ve böyle bir istek, böyle bir şeye müsaade etmek mümkün olamazdı. Bu şartlarda milli mücadelenin aslında çok düşünülerek, planlanarak hazırlanmış çok önemli bir hareket olduğunu, milli bir direniş hareketi olduğunu bütün dünya gördü ve duydu. Misak-ı Milli kararı böyle bir karardı. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte ki hemen 23 Nisan'da Ankara'da bir Büyük Millet Meclisi'nin toplanması, inşaatın da o tarihe kadar tamamlanmış olması, yani meclis binası Ankara'da hazır oluyor. Dikkat çeken konu budur. Ve temsil heyeti ile birlikte Anadolu'nun her yerinde seçimler yenilenerek yeni bir meclis açılması gerçekleştiriliyor. 1920'nin 23 Nisan'ında açılan bu meclisin anısına 23 Nisan bugün çocuk bayramı olarak kutluyoruz ama aslında Milli Egemenlik Bayramı ismini her zaman için vurgulamamızda yarar var. 23 Nisan Milli Hakimiyet ve çocuklara, nesillere armağan edilmiş yeni Türk Devleti'nin temsilcilerine, temsilcisi olacaklara hediye edilmiş bir bayramdır.
Bugün hocam Misak-ı Milli sınırları gerçekleşen değil ama hedeflenen Türkiye Selçuklu Devleti'nin sınırlarını hatırlatıyor bana.
Türkiye Selçuklu Devleti'nin sınırlarıyla büyük oranda örtüşmektedir ama örtüşmeyen tarafları da vardır.
İstanbul'u o zaman alamamıştık.
Tabii Balkanlar bölgesi vardır Misak-ı Milli haritasında. İstanbul'un ötesi vardır. Misak-ı Milli içerisinde olan bölgeleri, haritayı incelediğimizde dinleyicilerimiz de görecek ki internet ortamında Türk Tarih Kurumu'nun sayfasından inceleyebilirler bu haritayı. Ayrıca belirtelim, Misak-ı Milli haritası sayfamızda, Türk Tarih Kurumu'nun sayfasında da resmi bir belge olarak bulunmaktadır. Oradaki sınırlara baktığımızda Musul-Kerkük bölgesi, bugünkü Suriye'de Halep ve kuzeyi, İdlib bölgesi ve güneye doğru Filistin-Gazze hattında pek çok yer Misak-ı Milli içerisinde görülmektedir. Yine Adalar bölgesi batıda, Anadolu'nun tamamı ve Batı Trakya Misak-ı Milli sınırları içerisindedir. Batı Trakya Lozan Anlaşması'nda ve sonra Yunanistan'la yapılan ikili anlaşmalarda, mübadele anlaşması diyoruz biz, 1926 yılındaki yapılan anlaşmada da Batı Trakya'daki Türklere bazı konularda ayrıcalık verilmesi gündeme getirilmiştir. Hala da bir mesele olarak devam etmektedir. Sebebi de işte Misak-ı Milli'deki bazı maddelerdir ve tabii ki Güneydoğu Anadolu'nun sınır ötesi bölgelerin meselesi de yine Misak-ı Milli ile ilgilidir.
Henüz bitmiş yani Türkiye, değil hocam, evet.
Suriye'de ve Irak'ta olanları bir iç mesele olarak görmekte haklıdır. Çünkü bu Lozan'da karara bağlanmış meseleler değildir. Karara bağlandığı noktalar vardır, karara bağlanmayan noktalar vardır. Karara bağlanmayan noktalar oradaki insanların, halkların yani ahalinin Türkiye ile olan Osmanlı'dan ve daha öncesinden yani Selçuklulardan bu yana gelen sağlıklı bir şekilde devam eden akrabalık ve doğrudan doğruya ahali olarak baktığımızda bir vatan olarak görülmesinden kaynaklanan sebeplerdir. Yani aynı tarihi paylaşan, aynı nasıl diyelim, kültür ve tarihten gelen, hatta aynı köyde yaşayıp akraba olan, aynı kabileden olan insanların tam evinin ortasından sınır geçmiştir. Bu sınırın yapay olduğunu göstermekteydi.
Hocam az önce söylediğiniz de önemli. Türkiye şimdi Sudan'la da ilgileniyor. Türkiye Myanmar'la da ilgileniyor. Türkiye dünyanın...
Sadece sınır değil artık.
Sınır değil. Ama bu söylediğiniz coğrafya Türkiye'nin dış ilişkiler bağlamında değerlendirilmesine kadar doğru. Az önce vurgu yaptınız. Çünkü bunlar Lozan'a göre henüz netleşmiş, bitmiş alanlar değiller.
Tabii Türkiye'nin dış politikası ile ilgili bizim burada çok fazla değerlendirme yapmamız doğru değil. Ama özellikle tarihi belgeler açısından konuya ait bilgilendirmeler yapmamız herkese faydalı olacaktır. Bu açıdan baktığımızda Misak-ı Milli, Türkiye'nin dış politikasında da kullanabileceği bir plebisit beyannamesidir. Yani o dönemde orada bir seçim yapılsaydı, o insanlar Türkiye'ye bağlı olmak istiyoruz oyunu vermiş olacaktı.
Hatay'da oldu işte hocam zaten.
Bundan mesele buradan kaynaklanmaktadır. Evet. Yani orada zorla göç ettirilen ahaliler, köyleri boşaltılan, şehirlerinden sürülen ahali doğrudan doğruya bir seçim olduğunda, plebisit yapıldığında Misak-ı Milli'ye göre biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tabi ve bağlı bir ahaliyiz, böyle yaşamak istiyoruz diye oy verecek. Çoğunluğu da böyle tercihte bulunacak topluluklarda. Mesele bununla ilgilidir. Tabii ki dünyanın her yerinde mazlum ve muhtaç durumda olan insanlara ulaşma politikası bizim tarihten gelen bir devlet politikamızdır ve ilke olarak da doğru bir yerde durduğumuzu gösterir. Orta Asya'da olabilir bu, Çin'de olabilir, Hindistan'da olabilir, Bangladeş'te olabilir ve tabii ki Amerika'da olabilir bu muhtaç topluluklar. Fark etmiyor, insana insan olarak bakan bir tarih mirasına ve felsefesine sahibiz. Çünkü Yunus Emre Mevlana bizim tarihimizin dünyaya verdiği felsefe veya düşünce sisteminin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır.
Hocam şimdi Ankara'nın başkent oluşuna ilişkin zaten bu konuyla herhalde bitireceğiz hocam. Osman Gazi'den Orhan Gazi'ye geçiş dönemini önümüzdeki haftaya bırakacak gibiyiz. Şimdi Osmanlı'nın son dönemlerinde 19. yüzyılın sonuna doğru başlayan bir refleks geliştirme, devlet refleksi geliştirme sürecine göre, planlamalara göre ve yetiştirilen kadrolara göre Ankara'ya gelinmesi ve Ankara'nın karargah olarak kullanılması sonucu ortaya çıkıyor. Ondan sonrasına ilişkin de demek ki hocam bazı çalışmalar daha öncesinden vardı.
Tabii Ankara'ya geldiğinde temsil heyeti kendisine konaklayacak bir yer aradı. Çünkü henüz bir başkent olarak kullanılması açısından düşündüğümüzde pek çok binası, teşkilatı inşaat bakımından da yetersizdi, eksikti. Ziraat Mektebi'nin sınıflarını konaklama yeri olarak kullandılar. Bugün dış kapıda bulunan Ankara Ziraat Mektebi, bugün Ankara Üniversitesi'nin bir okuludur. Burayı kullandılar. Daha sonra da Ankara'da tamamlanan inşaatlar üzerine temsil heyeti yerlerini evlere ve diğer devlet kurumları ve palasa taşıdılar. Yani Ankara Palas kullanıldı bir dönem. Yabancı devlet misafirleri için. Ayrıca bazı tren istasyonundaki konaklama yerleri, yani bugün gar dediğimiz yer, oradaki kaymakamlık binasının yanında bulunan resmi konutlar geçici olarak yaptırılarak birkaç ay içerisinde kullanılmaya başlandı. Bu döneme ait hatıralardan bunları çok rahat öğrenebiliyoruz. Tabii pek çok açıdan Ankara'nın meclisteki tartışmalarda ileri sürülen şehir olması önemliydi. Meclis, Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle Ankara'nın başkentliğini kabul etti. Şüphesiz bazı vekiller Kayseri olsun mu, yok efendim Konya olsun mu, orası Selçuklu başkentidir, Kayseri de öyledir gibi öneriler öne sürüldü. Ancak güvenlik açısından, ulaşım açısından ve çok daha önemlisi, önceden bu yana planlanan sebeplerle Ankara düşünülen bir yerdi ve başkent olması çoğunluğun ve oy birliğiyle tabii ki diğerlerinin de iknasıyla gerçekleşti.
Evet hocam, son iki dakikamıza girdik ama kurtuluş mücadelemizi, bu büyük direniş savaşını gerçekleştiren kadroya ilişkin neler söyleyeceksiniz? Çanakkale'de çok büyük bir kadro kaybımız var. Ama sonuçta bu savaşı yürütenler de Kurtuluş Savaşı'mızı, İstiklal Harbi'mizi, yine Osmanlı ordusunda savaşlara girmiş, savaşlardan çıkmış generaller.
Evet, çoğunluk olarak milli mücadelenin liderleri birbirlerini tanıyan, birbirleriyle önceden bu yana hukuk olan harbiyeli öğretmenler ve öğrencilerden oluşuyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Paşa'nın kendi öğretmeni ya da harp okulundan hocası olan Yakup Paşa, Büyük Taarruz sırasında onun emrinde görev almıştır. Yani bazıları kendi fedakarlıklarını ortaya koymuşlardır. Rütbe olarak önceki hallerini sonraki komutan olan liderlere emanet etmişlerdir. Yani sizin emrinizde çalışmaya hazırız demişlerdir. Bunlar milli mücadelenin aslında herhangi bir şekilde rütbe ve hiyerarşi dinlemeden bir fedakarlık mücadelesi, varlık yokluk mücadelesi olmasına örnektir. Yani as üst ilişkisi değil de tamamen vatanın kurtarılması söz konusu olduğundan dolayı, efendim sizin dereceniz onbaşıymış ya da generalmiş bir fark etmiyor. Yerine göre sizin yapacağınız görevin anlamı sizi bir numara yapıyor. Bu bakımdan değerlendirmek lazım milli mücadeleyi. Yani rütbe sıralamasına göre bakarsanız
hiç alakası yok mu?
O zaman fark edemezsiniz kimis hangisinin yaptığının daha değerli olduğunu veya rütbece hangisinin üstün olduğunu ölçmek mümkün değil.
Hocam bir de ilginç olan bir nokta, savaş esnasındaki subay kayıplarımız çok fazla. Yani bizim subaylarımız oradan geriden bu savaşı idare etmiyorlar. Tıpkı Alparslan döneminde olduğu gibi 1071'de direkt savaşın içerisindeler. Çok fazla subay kaybımız var hocam Kurtuluş Savaşı'nda.
Sakarya Muharebesi dünyada askeri okullarda taktik harekat olarak işletilen, ders olarak okutulan bir muharebedir. Subay muharebesidir. Tam bir kurmay harekatı planı gerçekleşmiştir. Bu açıdan milli mücadeledeki stratejiyi, çok önemli ders konusu yapılacak stratejiler olarak değerlendirmek gerekiyor.
Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Osmanlı'dan devam edeceğiz ama Ankara'nın başkenti oluşu 3 hafta hocam konuştuk bunu, önemliydi. Güray hocamız önemli bilgiler paylaştı bizle. Bunun bir süreç meselesi olduğunu özellikle tarihsel anlamda söyledi. Hocamızın şu sözüyle bitirelim. Başta dediniz hocam tarih bir vefa ilmidir diye. Gerçekten öyle olsa gerek. Fatih Sultan Mehmet Han, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vurguladığınız gibi hepsine vefayla davranmamız gerekiyor. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olun, eksik evet, olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim. Selam.
Değerli dinleyiciler, önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Tarihinin izinde.